Ayrım 4. Loksandra, İstanbul Düşü. Maria Jordanidou. Sayfa 29. 6. Misafirler 2 gün kaldıktan sonra dağılmaya başladılar. Agato sona kaldı. Agato en son giden oldu. Bakırköy'de 1 hafta kaldı ve sonra onu alıp Tatavla'daki evlerine götürmek üzere Manolya çıkıp geldi. Galata'ya kadar vapurda gittiler. Galata'dan arabaya bindiler. Çünkü Tatavla, İstavros Sokağı'nın bugünkü Galatasaray ardındaki bir tepeye düşüyordu ve o günlerde oraya başka taşıt aracı çalışmıyordu. Arabanın kaldırımda çıkardığı tekerlek sesini duyan Tatavlalılar pencerelere koşuştular. Perdeler aralandı. ''Aa, araba geçiyor, kim ola ki? Gel gel Tarsi, Manolyo'nun Agatos'u. Ah, biraz öteye çekil de ben de göreyim.'' Tatavla'da araba yoktu. Hastaları taşımakta, yoksullar yararına gazinoda düzenlenen baloya gidip gelmede tahterevan kullanılırdı. Tahterevanlar içleri sandalyeli kapalı taşıt araçlarıydı. Pencereleri vardı. Pembe ve deniz mavisi atlas ile kaplıydılar. İki kiriş üzerinde taşınırlardı. Bir taşıyıcı öne, öbürü arkaya geçer, tahterevanı kaldırırlar ve içinde oturarak Madame Pompadour gibi sağa sola selam yağdırmakta olan mahalle güzelini istediği yere kadar götürürlerdi. Tarihi Ay Dimitri Tapınağı çevresinde Tatavlalılar okulları, spor salonları ve gazinoları ile tam bir birlik içinde yaşamaktaydılar. Birbirlerine olan bağlılıkları ile Romalılar devrindeki Hristiyan topluluklarını hatırlatıyorlardı. İstanbul'un nüfusu %100 Rum olan tek semti Tatavla idi. Bir Türk kendisine yalvarsan da buraya adım atmak istemezdi. Eski gelenek ve görenekler burada korunuyordu. Burada hala yay biçiminde bir odun parçası çan olarak kullanılıyor ve kilise görevlisi bu çanı, Osmanlılar devrinde Hristiyanların çan çalmaları yasak olduğundan bir tahta parçası ve tokmak çan yerine kullanılırdı. Bir çekiçle üzerine vurmak suretiyle sokak başlarında çalıyor ve dindarları ayine çağırıyordu. Ölümlerde de bu çan çalınıyordu. Örneğin şu sözleri duyuyordunuz. Tak tak tak tak. Kardeşlerim, Pondikaki'nin hanımı Melpomeni Tanrı'ya göç etti. Cenaze töreni saat 10'da yapılacaktır. Geliniz! Ve perdeler yine kıpırdanırdı. Tarsi, Pondikaki'nin adı okunuyor. Aman deme, aman Drosi, arkasında 5 çocuk bıraktı. Tarsi, Drosi, Katina, Rokosteka, Kabadayı'nın karısı Makrogalensa, Gorgovitsia'nınki Manyo, sözün kısası, Tatavla'nın bütün manyoları, maryokaları, öksüz kalan çocukların acı çekmelerine göz yummazlardı. Ne Bön Dimitraki ne de Araratlı Deli Elenissa aç kalmışlardı burada. Mahalleli Elenissa'ya bir oda bulmuş ve her akşam yoğurdunu eksik etmemişti. Öğle yemeğini de sırasıyla her gün bir mahallelinin yanında yemeye başlamıştı. Tatavla bir yamaçta kurulmuştu. Yamacın tepesinde tumba. Tumba'nın ne olduğunu bilemiyorum, bir yer adı olsa gerek. Çevirenin notu. Ay Dimitri Kilisesi ile gazinonun karşısına düşen yerde, Tumba'nın üst yanında semtin iki büyük merkezi olan Akropolis ile Ararat bulunur. Buradaki yazlık kahvehanelerde toplanan Tatavlalılar, ''Ömrüm akıp gidiyor, seni sevdim, sen beni ezdin'' gibi günün en sevilen kantolarını okuyan kanto şarkıcılarını dinlerlerdi. Bu kahvehanelerin yakınında bir de Ay Lefteri'nin mezarı vardı. Üzerinde tek yaban ot bulunmazdı. Çiçekleri ve bakımlı ağaçlıkları insanın gözlerini okşar. İstanbul'un her yerinden gelen Rumların toplandıkları Baklahorani de buradaydı. Carrozzieri Trava, Na Pamesta Tatavla, Posa Talara Yerevis, Namas, Paske Namas Feris. Arabacı geçiyor. Haydi Tatavla'ya gidelim. Bizi götürüp getirmek için kaç para istersin? Deli Elenissa, yüzü beyaz kundura boyası lekeleri içinde, başında kırmızı kurdelası koca bulmak için Baklahorani'de yer adı olsa gerek. Dolanıp duruyor. Beşiklerde bebekler sallanıyor, ortalıkta kordela ve bayraklarla süslü, bunların arasında 2-3 kadar da Yunan bayrağı saklanmış, tahta atlar dolaşıyor. Tatavlalı delikanlılar sirto oynuyorlar. Dertli kasap havaları oynuyorlar. Haydi bre, çekilir mi bu zamanda pahalılık? Ve genç kızlar da şarkı söylemekte. Gel bre haralambo, evlendirelim seni. Eğlence iyice kızışınca Barba Todorini'nin laternası çalmaya başlıyordu. Agaton'un evi Loksandra'nın evinin küçük bir kopyasıydı. Agaton'un da yüklüğü vardı. O da her sabah kalkışında Loksandra gibi Allah'a şükür derdi. Azla yetinen, büyük şeylerde gözü olmayan biriydi. Her akşam bugünkü ekmeğimizi verene şükürler olsun derdi. Dünyanın hiç değişmediğinden ve Tatavla'nın dünyanın merkezi olduğundan hiç şüphesi yoktu. Bizden zengini var mı Manolyocuğum? Sonra da kendi kendine karşılık verirdi. Azla yetinen huzura erer. İyi ki Loksandra onu Manolyo'ya almıştı. Oh olsundu Manolyo'yu istememiş olanlara. Manolyo şimdi mağazasını satmış ve Teodoro'nun acentasında işe başlamıştı. Bir masada oturuyor, acentaya gelen mektupları açıyordu. Mektubu zarfından çıkarıyor, üzerine gelen evrak damgasını vuruyor ve mektubu bir selenin içine koyuyordu. Yaptığı bu işten Manolyo ayda 3.000 lira kazanıyor ve paşalar gibi yaşıyordu. Ara sıra mağazasını ve eski işini hatırladığı oluyor ve ah çekiyordu. Neyse ki Agato yanındaydı ve onu teselli ediyordu. 7. Bütün misafirler gittikten sonra evin temizliği yapıldıktan ve çocuklar yeniden okullarına başladıktan sonra Loksandra yine Allah'a şükürler olsun dedi. Her şey iyi, her şey gerekliydi. İşte eğlence de. Her şeyin bir zamanı vardı ve uskumrunun zamanı da Ağustos'tu. Ağustos'un uskumruları da uskumruydu hani. Ah olsaydı da yeseydi. Oh diye esnedi. Bretarnana saat kaç? 3 mü? Haydi oğlum pişiriver benim kahvemi. Haydi paşam benim. Kanepenin yastığına yaslandı ve kucağındaki kedisini okşamaya başladı ve uyuyakaldı. Oturup dururken uykuya dalmıştı ve Meryem Ana capacanlı karşısında duruyordu. Loksandra'nın mücevherlerini takınmış, kucağında İsa olduğu halde havuzun üzerinde oturuyordu. Bakıyor ve gülümsüyordu. Meryem Ana, Loksandra diyordu, Loksandra bana bak, bundan sonra tuttuğun altın olacak. Duyuyor musun ne diyorum? Tuttuğun altın olacak. Loksandra bir çığlık atıp uyandı. Gözlerini açtı ve elinde kahve karşısında duran Tarnana'yı gördü. Loksandra bu rüyanın etkisinden günlerce kendine gelemedi. Meryem Ana niçin ona görünmüş ve böyle şeyler demişti, nedenini sonunda anladı. Kedisi Kalipso'nun günlerdir yerinde duramadığını ve ikide bir de kömürlüğe gidip geldiğini fark etmişti. Ne işi vardı kömürlükte? Bahçeye yetmiyormuş gibi bir de şimdi kömürlüğe mi ediyordu pisliğini? Kediyi arkasından izledi, bir de ne görsün. Kaza kaza kömürlüğün bir köşesine çukur açmıştı. Loksandra eğilip bakınca duvarın içine örülmüş toprak bir küp gördü. Aha, küpte altın gömülü olmalıydı. Öyle ya, başka ne olabilirdi ki? Gerçek ortadaydı. O akşam çocuklar yattıktan ve Tarnana yukarı çıktıktan sonra Loksandra başını Dimitro'nun dizlerine dayamış ve ona yalvarmıştı. ''Beyim benim, paşam benim'' demişti ona. ''Sakın bana olmaz deme.'' Gördüklerini ona anlatmıştı. Hazineyi, kömürlükte gizli altın küpünü. ''Karıcığım kendine gel, anlattığın şey evin künkü olacak.'' ''Canım neler söylüyorsun bana? Panaya delirdi mi ki bana kırayım diye lağımın künkünü göstersin?'' Ama Panaya sana evin künkünü kır demedi. Sana demek istediği, Dimitro aklımı karıştırma, karıştırma dedim sana. Anladın mı? Of! Madem ki of, gidip bakalım kraliçem dedi Dimitro gülümseyerek ve birlikte bahçeye indiler. Dimitro baltayı, Loksandra da lambayı alarak kömürlüğe girdiler. Nerede? Nah, görmüyor musun? Bu künk be Loksandra. Dimitro, karısının saçlarını okşayarak, iyi, iyi canım, kızma dedi. ''Canım Dimitro, cilvenin şimdi sırası mı? Beni düşüreceksin.'' ''Eh öyle olsun. 1, 2, 3.'' Loksandra birdenbire ''Dur Dimitro'' diye bağırdı. ''Bana söz ver.'' ''Ne sözü?'' ''Bakırköy'de bir kilise yaptıracağına.'' Dimitro ''Yaptıracağım söz.'' dedi ve baltayı havaya kaldırdı. ''Dimitro söz ver.'' ''E verdik ya.'' ''Yok verdin de Eleni'nin kızlarını evlendireceğimize de söz ver.'' Dimitro İyi, onları da evlendiririz dedi ve baltayı yine havaya kaldırdı. Loksandra sesinin bütün gücüyle bağırdı. Söz ver Dimitro. Canım sus, mahalleyi ayağa kaldıracaksın. Bize deli dedirteceksin. Söz ver diyorum sana şu zavallı iki yetimi. Hariklo ile Ploplo'yu da evlendireceğimize söz ver. Dursan Antiko'yu okutacağımıza da. Dur. Birdenbire durdu. Kulağına bekçinin sesi geliyordu. Uzaktan, çok uzaktan yangın haberi veren bekçinin boğuk sesi duyuluyordu. ''Yangın var!'' Bekçinin biri susuyor, öbürü başlıyordu. Sesler gittikçe yaklaşıyordu. Sanki alevler yayılıyor, ortalığı kaplıyor ve onları çember içine alıyordu. ''Yangın var! Tarabya'da, boğaz içinde!'' Loksandra'nın yüzünde korku okunuyordu. Alnında iri ter damlaları birikmişti. ''Gidelim'' diyerek Dimitro'ya sarıldı. ''Yataklarımıza gidelim.'' Dimitro, ''Yangın haberi Bakırköy'e varıncaya kadar ortalık kül olmuştur bile.'' dedi. ''Sus, gidelim.'' Gerçekte bu yangın başlayalı saatler olmuştu. O günlerde yangınlar saatlerce sürerdi. Kimi kez de günlerce sürdüğü ve bir zamanlar Kondoskale ve İstavros Sokağı yangınlarında olduğu gibi bütün bir mahalleyi ya da semti silip süpürdüğü olurdu. O çağda yangın çıkınca Galata ve Serasker kulelerinde sinyal verilirdi. İtfaiye servisi yoktu, yangınları tulumbacılar söndürürdü. Tulumbacılar mahallenin dayıları, delikanlılardı. Yağlı saçları üzerinde yana yatırılmış vişne çürüğü rengindeki uzun fesleri, kulak ardına taktıkları çiçekleri ve basık yemenlerinin ardından iki parmak boyu dışarı fırlamış topukları ile iri yarı yiğitlerdi. Tulumbacılar sabahtan akşama dek koğuşlarında oturur ve bir canlılık olsun, halılarını siktirmek isteyen biri çıkıp gelsin de 5-10 kuruş kazansınlar ya da bir yerde yangın çıksın diye bekleyip dururlardı. Paskalya ve Noel günlerinde mahalleye tepsi çıkarırlar ve yağlı bahşiş toplarlardı. Çünkü herkesin onlara ihtiyacı vardı. Yangın nerede olursa olsun tulumbacılar oraya koşarlardı. Sırtlarında küçük bir tulumba ve başlarında reisleri, paçaları dizlerinin üzerine sıvanmış ve ellerinde meşaleler yalın ayak koşarlarken "Varda!" diye bağırırlardı. İtalyanca savulun. Savulmadın mı da ezip geçerlerdi. İlk yardım komşu mahallelerden gelirdi. Yangın ne kadar büyükse o kadar çok su tulumbası toplanırdı. Şamata çoğaldıkça su azalırdı. Bu arada ahşap evler, evlerin çoğu ahşaptı, Allah'ın darı sokaklar boyunca çıra gibi yanar kül olurdu. İstanbul'un sokakları öylesine dardı ki hanımın biri bir defasında kapısının eşiğine oturmuş, ayakları sokağın karşı duvarına değiyormuş. Sırtında dolap taşıyan bir tulumbacı oradan geçecek olmuş ve kadına bağırmış. "Var da hanımefendi, bacaklarını kaldır." Çapkın hanımefendi karşılığı yapıştırmış. "Erkeksen, gel de sen kaldır." Ondan sonra da İstanbul'daki bu sokağın adı Kaldırbacak Caddesi olarak kalmış. 8. Derken altın küpünü çıkarma işi o gecede yarıda kalmıştı. Ertesi günün gecesi de çıkarılamadı çünkü Dimitro'nun maletliği tutmuş ve kömürlüğe inmek istememişti. Üstelik Kadıköy'den Smaradi teyze çıkıp misafirliğe gelmişti. Loksandra'nın kanı tepesine çıkıverdi, boğulacağını sandı. Böylesi duyulmuş mu hiç? Hem evinde gömülü altın küpü buluyorsun hem de kazıp çıkaramıyorsun. Başkalarının yanında kazıp çıkarmak olmaz. Kazıp çıkardım mı da gevezelik edip ona buna söylemek olmaz. Altın kül olacak. Yalnız başına aşağı inmeye korkuyordu. Gece iki defa kalkmış, aşağı inmeyi denemiş ve ikisinde de çarçabuk geri dönmüştü. Merdiven sahanlığına varmış, karşısında koca mermer avluyu görünce içini ölüm korkusu kaplamıştı. Altı sarnıç olan bu avludan nasıl geçecekti? Ya sarnıçta yaşayan guyguycu? Guyguycu, kuyucu, kuyu cini. Aman guyguycu diye söylenen Loksandra parmağını dudaklarına götürdü. Sus, duymasın. Guyguycudan başka Loksandra bekçiden de korkardı. Ama ondan yalnız geceleri korkuyordu. Karanlık sokaklarda sopasını kaldırımlara vura vura tek başına dolaşan bekçiyi duydukça korkudan göbeğinin bağı çözülüyordu. Buna karşılık sabahları sırtında tahta merdiveniyle sokak lambalarını söndürmek için fener fener dolaşan bekçinin uykusuzluktan bitkin halini görünce içi burkuluyor ve ona bir kahve pişirmek için mutfağa koşuyordu. "Ali, bre Ali, Allah iyiliğini versin, gel moray kahve iç nankör." Sonra da onunla yarı Türkçe, yarı Rumca sohbete başlardı. "Duydun mu a? Duymadın demek. Büyük işler canım. Adana'da cinayet, yok deme, cinayet diyorum sana, anlamıyor musun? Köpekler yine kaç kişinin canına kıymışlar, elleri kırılsın, panaya mı, elleri kırılsın." Mutfak kapısı önünde bağdaş kurmuş oturmakta olan Ali, bir yandan sigarasını sararken, "Vah, vah, vah," derdi. "Vah, üç kere vah, canlara kıyılıyor, anaların gözleri yine yaşlı, cehennem ateşinde yanasıcalar, köpekler." Bir kerecik olsun bekçi bu köpeklerin kim olduğunu sormamıştı. Zaten soracak olsaydı bile Loksandra'nın verebilecek bir yanıtı yoktu. Öyle ya, bu olayların Ali ile ya da parmağında dolama çıkınca gelip kendisinden ayazma suyu isteyen yumurtacısı Mustafa ile ne ilgisi vardı? Loksandra ona, bu ayazma birebir gelir demişti. Bir bez parçasını ıslat, yaranın üzerine sar. Biraz da kendin iç, sen beni dinle. İç bre, sıkılma. Parayla mı sanki bu ayazma, yoksa kökü mü kuruyacak? Balıklı'nın ayazma suyu Loksandra'nın doktoru idi. Doktorlardan erkek olsun kadın olsun ödü kopardı. Ama en çok korktuğu çöp çatan Kokona Anika'nın doktorluk bilgisiydi. Yaptığı işler korkulmayacak gibi miydi ki? Erkek çocuğu sidiğinden mayasılı ve el çatlamasını geçiren ilaç yapıyordu Kona Anika. Köpek pisliğinden hazırladığı tozu öksürük ilacı olarak kullanıyor, bir kamışla öksürenin boğazına üfürüyordu. Ölü sıçan ve zeytinyağı ile merhem yapıyor, midye kabuğu içinde terbentin ile hazırladığı bir kremi, güzelleştirici yüz kremi olarak satıyordu. Sarılığı iyileştiriyor, kızamığa okuyup üflüyor ve düşen göbekleri kaldırıyordu. Ve daha neler neler yapmıyordu ki nankör, ama Loksandra'nın ondan yine de ödü patlıyordu. Loksandra'nın bir de berberi vardı, Kir Artemi. Başında ağırlık hissetti mi onu çağırtıp sülük tuttururdu. Kir Artemi cin kovmasını da bilirdi. Kupa tutar, diş çekerdi. Her şeye rağmen Loksandra'nın en güvendiği doktoru Balıklılı Meryem Ana idi. Onun doktoru, arkadaşı ve danışmanı o idi. 4. ayrımın sonu sayfa 38.